Ayrım 3.
Bu konuda çok ciddiyim. Beni ifade ediyorsun. Bu beni ortaya çıkarmaktır. Beni her zaman bulunduğum kendi içinden alıp kendi dışında gösteriyorsun ve böylece meydana çıkarılıyorum. Gerçekte ben her zaman oradayım ve sen sadece böyle zamanlarda benim farkıma varıyorsun. Evet, peki seninle bir başka diyaloğa girmeden önce söylemem gereken daha başka şeyler de var. Devam et, söyle. Özür dilerim, fakat bu bir tür seni inkar etmek gibi bir şey. Bir kere kendini gösterdiğin için buradasın. Senin var olmadığını iddia etmek zor. Bu sanki bir borsacının konuşması ve herkesin onu dinlemesi gibi bir şey. Şimdi ise diyaloğu başlattığına göre kim bunu senin yerine benden dinlemek ister ki? Pek çok insan ister, hatta olasılıkla herkes ister. Bunun senin için nasıl olduğunu duymak isterler, ne öğrendiğini bilmek isterler. Sakın ben kendimi gösterdim diye geri çekilme. Bu pek çok insanın sorunudur. Tanrı kendini gösterir ve onlar da daha geri plana çekilmeleri gerektiğini düşünürler. Kendilerini alçak gönüllü olmak zorunda hissederler. Tanrı'nın karşısında alçak gönüllü olmamız gerekmez mi? Sizin karşımda eğilmeniz için değil, sizi yücelmek için geldim. Öyle mi? Siz yüceldiğinizde ben de yücelirim. Siz eğildiğinizde ben de eğilirim. Bizde sadece birlik var. Sen ve ben biriz. Evet, benim demek istediğim de bu. Bu noktaya geliyorum. Öyleyse devam et. Benim seni durdurmama izin verme. Bunu okuyan insanlara bunların tümünün kendi deneyimin olduğunu söyle. Bunu öğrenmek istiyorlar. Tam da bu konu üzerindesin. İnsanlar seni tanıdıkça kendilerini de tanıyacaklar. Sen de kendilerini görecekler ve senin içinde beni gördüklerinde benim onların da içinde olduğumu görecekler. Ve bu büyük bir armağan olacak. Bu nedenle hikayene devam et. Bedenimdeki her bir hücrenin sarsıldığını, titrediğini, dalgalandığını söylemiştim. Harika bir heyecan dalgası ile titriyordum ve gözümden bir damla yaş düştü ve çeneme doğru inip dilimde tuzlu bir tat bıraktı. Bu duyguyu tekrar yaşamıştım. İçten dışa doğru sevgiyle dolu olarak uçacağımı sandım. Teşekkür bölümü için tek bir kelime daha yazamadım. Bana verilmiş olanla bir şeyler daha yapmam gerekiyordu. Tam o anda ve orada Tanrı ile dostluk kitabını yazmaya başladım. Zihnim, hey, bunu yapamazsın diye ihtar etti. Daha üçüncü kitabı bile bitirmiş değilsin. Tabii ki üçüncü kitap Tanrı ile Sohbetler üçlemesinin üçüncü kitabıydı. Başka bir projeye başlamaya cesaret etmeden önce üçlemeyi bitirmem gerektiğini biliyordum. Gene de damarlarımda dolaşan bu enerji ile bir şey yapmak istiyordum. Böylece editörümü ve diğer yayıncım New York'taki Putnam Publishing grubu aradım. Telefona çıkan kıza buna inanmayacaksınız diye yumurtladım. Fakat iki kitap daha yazma fikri geldi ve onları yazmam emredildi. Asla birine bir şey yapmasını emretmem. Evet, sanırım editörümle konuşurken emretmek sözünü kullandım. Belki de onları yazma ilhamı demeliydim. Bu daha iyi, daha doğru bir kelime oldu. Çok heyecanlıydım. Kullandığım her kelimenin doğruluk derecesine bakamıyorum. Anlıyorum. İşte yıllardan beri benim hakkımda yanlış bir etki yaratılmasına neden olan da bu tür şeyler. Şimdi bu yanlış etkiyi silmeye geldim. Sana Tanrı ile dostluk gerçekten nasıl bir şeymiş ve böyle bir dostluk nasıl kazanılır anlatmaya geldim. Yine heyecanlandım. Başla, haydi başla. Önce hikayeni bitir. Kim bunu duymak ister ki? Ben seni dinlemek istiyorum. Hikayeni bitir. Bağlantı burada ve bu bağlantı bizi bugüne getirecek. Ben de editörüme senin gelecek iki kitap hakkında bana söylediklerini söyledim. Kadın bunu duyunca heyecandan takla attı. Ona Putnam'ın bu kitapları yayınlamakla ilgilenip ilgilenmediğini sordum. Dalga mı geçiyorsun? Elbette isteriz dedi. Ayrıca ona söylediklerim hakkında kısa bir özet yazarsam memnun olacağını da ekledi. Sonraki gün bir şeyler yazıp faksladım ve şirket de benimle iki kitap için bir kontrat yaptı. Neden kitapları internete koymuyorsun? Ne? Neden onları bedava edinilecek bir şekilde yazmıyorsun? Benden bunu neden istiyorsun? Çünkü bu pek çok insanın bilmek istediği bir şey Yayıncılar sana çok mu para önerdiler? Şey, evet. Neden bunu kabul ettin? Eğer bir tanrı insanıysan, karşılık beklemeden bunu dünya ile paylaşmayı da kabul etmelisin. Bir sürü kitap kontratı imzalamak peşinde koşmazsın. Bazı insanlar da sana böyle söylemiyorlar mı? Kesinlikle bunu söylüyorlar. Bu işe para için girdiğimi söylüyorlar. Öyleyse bunu para için yapmıyorum. Fakat para almamak için neden yok? Tanrı yolunda yürüyen birisi böyle davranmaz. Davranmaz mı? Rahipler maaş almıyorlar mı? Hahamlar yemiyorlar mı? Evet, fakat çok değil. Tanrı'nın eğitmenleri yoksulluk içinde yaşıyorlar. Basit bir gerçeği paylaşmak için bir servet istemiyorlar. Bir servet istemedim. Hiçbir şey istemedim. Bu önerildi. Bu öneriyi geri çevirebilirdin. Neden? Bu paranın kötü olduğunu kim söyledi? Ebedi bir gerçeği paylaşarak büyük miktarda para kazanma şansım varsa neden değerlendirmeyeyim? Ayrıca bu paranın bir kısmıyla olağanüstü şeyler yapmayı düşünüyorsam ne olur? Senin mesajını tüm dünyaya yayacak ve kar amacı gütmeyen bir kurum kurmayı planlıyorsam ne olacak? Yaşayanları ve diğerlerini daha iyi yapmayı düşünüyorsam ne olacak? Bu az da olsa yardımcı olabilir. Bu benim çok kızmamı engelleyebilir. Ya paranın büyük bölümünü dağıtsam ne olur? Yardıma ihtiyacı olanlara yardım etsem ne olur? Bu da yardımcı olur. Anlayabiliriz. Kabul etmeye başlayabiliriz. Fakat sen kendin çok sade bir hayat yaşamalısın. Bu parayı kendin için harcamamalısın. Harcamamalı mıyım? Kim olduğumu kutlayamayacak mıyım? Rahat bir hayat yaşayamayacak mıyım? Güzel bir evim olmayacak mı? Yeni bir araba? Hayır. Ne güzel elbiseler alabilir, ne pahalı restoranlarda yiyebilir, ne de lüks şeyler satın alabilirsin. Tüm parayı yoksullara vermeli ve hiçbir fark yokmuş gibi yaşamalısın. Fakat zaten öyle yaşıyorum. Paranın hiç önemi yokmuş gibi yaşıyorum. Rahatça harcıyorum ve kolaylıkla dağıtıyorum ve cömertçe paylaşıyorum. Ve gerçekten de hiç önemi yokmuş gibi yaşıyorum. Sahip olmak istediğim ya da yapmak istediğim pahalı bir şey gördüğümde sanki para hiç önemli değilmiş gibi davranıyorum. Ve ne zaman kalbim beni bir başkasına yardıma ya da dünyada harika bir şey yapmaya çağırsa gene paranın hiç önemi yokmuş gibi davranıyorum. Paranla bu şekilde davranmaya devam edeceksin ve hepsini kaybedeceksin. Kullanacaksın demek istiyorsun herhalde. Parayı kaybedemezsin. Sadece kullanabilirsin. Kullanılan para kaybolmaz. Birisi ona sahip olur. Kaybolmaz. Önemli olan ona kimin sahip olduğudur. Eğer bir şey bana bir şeyler satan ya da yapmayı istediğim şeyleri yapan insanlara gidiyorsa nasıl kaybedebilirim ki? Ve eğer iyi işler için harcanacaksa ya da başkalarının ihtiyaçlarını karşılayacaksa kayıp bunun neresinde? Fakat eğer paraya düşkünlük göstermezsen elinde hiç kalmaz. Elimde bulunan hiçbir şeye düşkünlük göstermiyorum. Bir şeye düşkün olursam onu kaybedeceğimi öğrendim. Eğer sevgiye düşkünlük gösterirsem sevgiyi hiç yaşayamam. Eğer paraya düşkünlük gösterirsem işe yaramaz. Bir şeye sahip olma, deneyimini yaşamanın tek yolu onu vermektir. Ancak ondan sonra ona sahip olduğunu bilirsin. Benim demek istediğimi kaçırıyorsun. Bu zekice söz jimnastiğinde esas olanın yanından geçtin. Fakat senin böyle gitmene izin vermeyeceğim. Seni geri çekeceğim. Önemli olan Tanrı'nın gerçek dünyasını öğreten insanların bunu para için yapmadıkları ve yapmamaları gerektiğidir. Kim böyle olduğunu söyledi ki? Sen dedin. Ben mi dedim? Evet, sen dedin. Tüm hayatım boyunca bana bunu dedin. Bu kitapları yazana ve çok para kazanana dek seni ne değiştirdi? Sen değiştirdin. Ben mi? Sen değiştirdin. Bana paranın tüm kötülüklerin kökü olduğunu söyledin. Ben de bunun nedeninin paranın yanlış kullanımı olduğuna karar verdim. Bana hayatın bizim zevk almamız için yaratıldığını ve böyle yapmanın doğru olduğunu söyledin. Hatta doğrudan da öte, paranın hayattaki diğer şeylerden farklı olmadığını söyledin. Hepsi Tanrı'nın enerjisiydi. Senin olmadığın hiçbir yer olmadığını, her şeyin içinde, çevresinde ve her tarafında ifade edildiğini Gerçekte sen her şeysin. Her şey her şeyin içinde söylediğin ve bu her şeye para da dahildir. Bana tüm hayatım boyunca para hakkında yanlış bir bakış açısına sahip olduğumu söyledin. İşte bunda yanlış yaptım. Kötü, uygunsuz ve bunu yaparken Tanrı'yı da yanlış, kötü, uygunsuz yapıyorum. Çünkü para senin kim olduğunun bir parçası. Bana paranın kötü ve sevginin de iyi kabul edildiği ilginç bir hayat felsefesi yarattığımı söyledin. Bu nedenle toplum için bir şey ne kadar sevilen ya da önemli ise ben veya bir başkası bundan o kadar az para kazanmalı. Bu konuda bana dünyanın yarısının geri kaldığını söyledin. Striptizcilere ve metreslere yaptıklarını yapmaları için inanılmaz paralar ödenirken, AIDS için bir tedavi arayan bilim adamları, sınıflarda çocuklarımızı eğiten öğretmenler, ruhlarımızı gözeten papazlar, hahamlar, rahipler su ve ekmekle yaşıyorlar. Bu tepe taklak yaratılmış dünyada en çok değer verdiğimiz şeylerin en az ödülü aldığını söylüyorsun ve bana bunun işe yaramayacağını söylemekle kalmıyor. Eğer gerçekten dünyayı yaratmak istiyorsak, yaratmak istediğimizi söylemeliyiz. Aynı zamanda bunun gerekli olmadığını da söylüyorsun. Çünkü bu kesinlikle senin arzun değil. Bana istediğin tüm insanların rahat bir yaşam sürmeleri olduğunu ve rahatlıkla yanlış hiçbir şey olmadığını ve dünya üzerindeki tek sorunumuzun binlerce yıl sonra bile henüz onu nasıl paylaşmamız gerektiğini bilmediğimiz olduğunu söyledin. Ayrıca paradan kaçınarak dünyaya para gerçeği hakkında hiçbir şey öğretemeyeceğimi anlamamı da sağladın. Dünyada yanlış giden bir şeye bu yanlışlığa kendim de örnek olursam destek vermiş olurum. Parayı ve aslında yaşamdaki tüm iyi şeyleri sevinçle kabul edersem ve bu şeyleri sevinerek paylaşırsam öğretinin daha da güçlü olacağını söyledin. Sana bunları mı söyledim? Evet, hem de hiç de yanlış anlaşılmayacak şekilde. Ve bana inandın mı? Elbette inandım. Aslında bu yeni inanışlar hayatımı değiştirdi. İyi, bu çok iyi. İyi öğrenmişsin oğlum. İyi dinlemişsin ve iyi öğrenmişsin. Biliyordum, beni deniyordun. Bu sorulara nasıl cevap vereceğimi görmek istediğini biliyordum. Evet, fakat şimdi senin için başka sorularım da var. Aa, hayır. İnsanlar bu mesaj için neden para ödesinler? Bunun için para almanın neden doğru olduğunu düşündüğünü bir kenara bırak. Neden insanlar bunun için para vermemeliler? Tanrı'nın dünyasının herkese serbest olması gerekmez mi? Neden kitap internete girilmesin? Çünkü insanlar gece gündüz kendi inançları ve diğer insanların bunları neden kabul etmeleri gerektiği hakkında binlerce kelime yazarak interneti işlemez hale getirmekteler. Son zamanlarda hiç web sitesinde surf yaptın mı? Hiç sonu yok. Pandora'nın kutusunu açmış gibi oluyoruz. Tanrı ile konuştuğumu bildirmek amacıyla böyle bir şey başladığında ne kadar çok kişinin internette beni görmek için dikkat harcaması gerektiğini hayal edebiliyor musun? Gerçekten de internette bu konuda haberlerin olacağını mı sanıyorsun? Kusura bakma. Tamam. Fakat artık kitapların çok popüler oldular. Onları herkes biliyor. Neden şimdi kitaplarını internette yayınlamayasın ki? İnsanların Tanrı ile sohbetlerin önemli olduğunu bilmelerinin nedeni diğer insanların bu kitaplara değer vermeleridir. Bu kitapların değerli olmalarının nedeni insanların onlara verdikleri değerdir. Hayatta önemli olan kişinin başkaları için iyi şeyler yapmasıdır. Hepimiz bunu yapmaya çalışıyoruz. Hepimiz dünyaya iyiliklerimizi sunuyoruz. Dünya bizim sunduklarımızı kabul ettiğinde tüm zahmete değiyor. Bu ister boru tesisatını onarmak, ister ekmek pişirmek, başka insanları iyileştirmek ya da gerçeği öğretmek olsun. Dünya bunun değerli olduğunu söylüyor, bu da değerli olma imkanı var demektir. Ve değerli bir şeyi karşılığında bizim için değer taşıyan bir şeyle değiştirirsek, sadece verdiğimiz değeri almakla kalmaz, bu şeyi bir zamanlar diğerlerinin kabul ettiği kadar değerli kılarız. Ve böylece insanlar sürekli olarak kendi hayatlarına değer kazandırmanın peşinde koştukları için diğerleri de buna doğru yönelir. Ticari sistemimiz neyin değerli neyin değersiz olduğunu belirlememizi sağlar. Ne bu sistem mükemmeldir ne de neyin değerli olduğu hakkındaki düşüncemiz. Fakat elimizde bu kusurlu sistem vardır. Ben bu sistemin içinde onu değiştirmek için çalışıyorum. Senin kitaplarına para ödemeyen yoksul insanlar ne olacak peki? Bu ülkede neredeyse her evde kitap vardır. Bu orada kitap olup olmaması değil, orada hangi kitapların olduğu sorunudur. Tanrı ile sohbetler neredeyse her kütüphanede bulunabilir ve hapiste olan ve ihtiyaç duyan herkes için, arkadaşlar için kitap programı çerçevesinde elde edilebilir haldedir. Bu nedenle de burada kitabın elde edilemeyeceği konusuna girmiyorum. Pek çok dile çevrilmiştir ve tüm dünyada insanlar bu kitapları bulabilirler. Hong Kong'dan Tel Aviv'e, Polonya'dan Japonya'ya, Berlin'den Boston'a insanlar bu kitabı okumakta, gruplar oluşturarak tartışmakta ve diğerleriyle paylaşmaktadırlar. Gene de bunların benim için zor sorular olduğunu kabul ediyorum. Hayatımdaki bu para konusu, ona sahip olmak ve onunla yapılacaklarla ilgili her şey onlarca yıl boyunca başıma dert oldu. Senin de dediğin gibi insan ırkının çoğundan farklı değilim. Hatta şimdi bile Tanrı ile sohbetler üçlemesinin bana getirdiği ünü, parasal bolluğu ve tüm diğer ödülleri reddetmem gerektiğini düşünen bir yanım var. İçimde çok güçlü bir yan var ki çok basit elbiseler giyip basit bir kulübede yaşamak istiyor ve dünyaya verdiğim hayırlı şey her neyse onun karşılığı olarak dünyanın bana verdiği hiçbir şeyi kabul etmek istemiyor. Böyle davranmanın daha değerli olduğunu düşünüyorum. Bunun ne kadar hilekarca olduğunu görüyor musun? Bu kendime sorduğum bir soru değil. Bu benim için çok derin, konunun özüne çok yakın. Kendi değerimi görmek amacıyla başkaları için acı çekmeme gerektiğine inanırsam kendime nasıl değer veririm ki? Bu da konunun bir başka yanı, göz ardı edilen bir başka konu. Fakat konuyu sen açtığına göre soruyorum. Acaba Ted Turner, Rahibe Teresa'dan daha mı değersiz? George Soros, Che Rivera'dan daha kötü bir insan mı? Pek çok iyi şeyi içeriyor gibi gözüken Jesse Jackson'ın politikası daha az iyi şey içeren Vaclav Havel'inkinden daha mı değerli? Giysileri yoksul bir çocuğu bir yıl boyunca doyurmaya yetecek paradan daha fazlası eden Papa, milyarlara sahip bir kilisenin başı olarak krallar gibi yaşıyor diye sözleri kutsal olarak mı kabul edilmeli? Ted Turner ve George Soros milyonlarca dolar bağış yapıyorlar. İnsanlığın düşlerini hayata geçirilmiş kendi düşlerinin ödülleriyle gerçek yapıyorlar. İnsanlığın düşlerini kendi düşlerimizi yaşayarak gerçek yapmak. Ne muhteşem bir düşünce. Jesse Jackson kendini büyük bir nüfusu olan yere getiren umut sayesinde milyonlara umut getirmektedir. Papa tüm dünyada insanlara esin kaynağı olmuştur ve büyük şamatalarla ortaya çıktığı Katolik dünyasına artık pek de esin verememektedir. Aslında belki de çok az esin verebilmektedir. Bu nedenle Tanrı ile sohbetlerin bana hayattaki güzel şeyleri fazlasıyla getirdiğini ve paylaşacak daha fazla güzel şey verdiğini söylemeliyim. Burada bu kitapların basılmasının bu olayın nedeni olmadığını belirtmeliyim. Bu nedeni kitapların basılmasından önceye koyuyorsun. Aslında bu nedenle basıldılar ve bu nedenle bu kadar popüler oldular. Evet, bunun doğru olduğunu biliyorum. Bundan emin olabilirsin. Yaşamın, para ve tüm güzel şeyler sen değiştiğinde değiştiler. Onlar hakkındaki düşünceni değiştirdiğinde senin için değiştiler. Peki, şimdi gördüğün gibi bunu senin yaptığını sanıyordum. İnsanlara bu kitapların sen istediğin için popüler olduklarını söylüyordum. Tüm bunların Tanrı'nın isteği olduğunu düşünmekten memnundum. Elbette memnun olursun. Bu senin bu konudaki sorumluluğunu kaldırır, her şeyin vekaletini daha yüksek bir yere verir, senin hayallerini yıkmaktan nefret ediyorum. Ama bu benim fikrim değildi. Değil miydi? Hayır, bu senin fikrindi. Oh, harika! Böylece artık bana Tanrı'nın ilham verdiğini bile söyleyemiyorum. O zaman ben bu kitabı ne hakkında yazdım? Sen bana geldin ve bunu yapmamı söyledin. Tamam, Tanrı ile nasıl dostluk kurulacağı hakkındaki tartışmamıza başlamak için iyi bir yere geldik. 3. Eğer sen ve ben gerçek bir dostluk, lafta kalmış bir dostluk değil de yürüyen bir dostluk kuracaksak, burası önemli. Burada duralım ve bu ayrımı yapalım. Çünkü bu ayrım önemli. Pek çok insan Tanrı'nın dostları olduğunu düşünür. Fakat bu dostluktan nasıl yararlanacaklarını bilmezler. Bunu mesafeli bir dostluk olarak görürler. Yakın bir dostluk değil. İnsanların çoğu benim bir dost olabileceğimi bile düşünmezler. İşin kötü yanı da bu ya. Çoğu insan beni bir ebeveyn, sert, zalim, zorlayıcı, öfkeli bir ebeveyn gibi görür. Dost gibi değil. Bana nasıl tapınılacağı gibi bazı konularda kesinlikle hata kabul etmeyen bir baba gibi görürler. Bu insanların düşüncesine göre ben sadece bana tapınmanızı değil, bunu belli bir şekilde yapmanızı da istiyorum. Bana gelmeniz yeterli değildir. Bana belli bir yolu izleyerek gelmelisiniz. Bir başka yolu, herhangi bir yol izleyerek bana gelirseniz sizin sevginizi reddederim, dileklerinizi görmezden gelirim ve hatta sizi cehenneme gönderirim. Seni arayışımda samimi olsam, niyetim saf olsa ve kavrayışım ulaşabildiğim en üst noktada olsa bile mi? Evet, öyle olsa bile bu kişilerin kafasında ben, benim kim olduğum hakkında anlayışınızın kesin bir doğrulukta olmasından daha aşağısını kabul etmeyen zorlu bir ebeveynim. Ulaştığınız anlayış seviyesinde hatalıysanız sizi cezalandırırım. Niyetinizde olabildiğince saf olabilir, benim sevgimle taşarcasına dolu olabilirsiniz. Her şeye rağmen sizi cehennem ateşlerinin içine atarım ve bana dudaklarınızda yanlış isimle, kafanızda yanlış düşüncelerle gelirseniz sonsuza dek acı çekersiniz. Pek çok insanın seni böyle görmeleri ne kadar kötü, bir dost böyle davranmaz ki. Hayır, davranmaz ve Tanrı ile gerçek bir dostluk kurma fikri, yani tıpkı sevgiyle verilen her şeyi kabul eden, yanlışlıkla yapılan her şeyi affeden en iyi dostunla kurduğun türde bir dostluk ilişkisini Tanrı ile kurmak, işte bu insanlar için anlaşılmazdır. Ayrıca beni dostları gibi görenler hakkında da haklısın. Çoğu beni çok uzak bir mesafede tutmaktadırlar. Benimle yürüyen bir dostlukları yoktur. Bu daha çok eğer böyle bir dostluğa sahip olmasalar bile güvenebileceklerini umdukları çok mesafeli bir ilişkidir.